Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 19. ayrım. Şimdi hayvanlarını besleme görevine önce tarantulalardan başladı. Koridordaki duvarlara iki taraflı dizili olan metal rafların üzerine muntazamca yerleştirilmiş olan dikdörtgen teraryumların birinden bir diğerine sistematik hareketlerle ilerledi. Her akvaryumun üzerinde bir etiket vardı. Bu etikette örümceğin türü yazıyor ve verilen günlük besini not ettiği bir kart bulunuyordu. Yeni yakalanmış bir örümcek haftada 12 tane cırcır böceği yiyebiliyorken, ortalama bir tarantula ayda 6 ile 8 arası cırcır böceği yiyordu. Kabuk değiştirme döneminden önce ve sonra tarantulalar hiçbir şey yemezdi. Ayrıca bir de çeşitlilik meselesi vardı. Bazı tarantulalar sadece cırcır böceği ve un kurdu yerdi. Daha büyük türler ise yavru fareleri ve yavru sıçanları tercih ederdi. Bu avların ölü ve oda sıcaklığında olmaları gerekirdi. Adam onları dondurulmuş olarak satın alıyor, ılık musluk suyunun altından geçiriyordu. Ölü bir fareyi asla ateşe tutmaması gerektiğini gerçekten de çok kötü bir deneyim yaşayarak öğrenmişti. Kokuyu mutfaktan çıkarması neredeyse haftalar sürmüştü. Bu işlere ilk başladığında bahçeden böcekler toplardı. Çekirge, ağustos böceği, hamam böceği, güve, tırtıl, solucan. Fakat yabani böcekler örümcekler açısından hiçbir zaman güvenli yemekler değildi. Bünyelerinde böcek ilacı olabilirdi ve örümcekleri bu yüzden zehirlenebilirdi. Şimdilerde örümceklerine yedireceği yemleri çoğunlukla internet üzerinden hayvan dükkanlarından satın alıyordu. Dikkat çekmemek için alışverişlerini farklı farklı dükkanlardan yapıyordu. Koleksiyonunda 120'nin üzerinde örümcek vardı ve narin, kahverengi vücutlarının sayısı neredeyse 1000'e yakın olan keşiş örümceklerini sayamıyordu. Bahçesinden yakaladığı örümcekler, yurt dışından satın aldığı örümcekler, kendisinin çoğalttığı örümcekler ve tabii yavru örümcekçikler de vardı. Bu işe gönül bağlamış her hevesli kişi gibi o da koleksiyonuna yenilerini ekleyip duruyordu. Şimdi teraryumların sonuncusuna gelmişti. Yarı karanlıkta bile gözlerin kendisini izlediğini, yırtıcı hamleler yapmak üzere hesaplar yaptığını hissedebiliyordu. Adam buna gülümsüyordu. Terrafoza blondi. Dünyanın en büyük örümceği. Bacakları esnediğinde 25 santimi bulabiliyordu. Adam bu erkek örümceği daha geçen hafta Güney Afrika'dan getirtmişti. Tarantula geldiğinde arka bacaklarının üzerine doğru yaylanmış ve odanın diğer ucundan duyulacak kadar yüksek bir şekilde tıslıyordu. İnanılmaz derecede iri olan zehirli dişleri ve insanın içini ürpertici kalınlıkta diken diken tüyleriyle, yan gözlerle düşmanını süzen tam bir ölüm makinasıydı. Kemirgenlerden küçük kuşlara kadar hiçbir ava hayır demezdi. Tarantulaların büyük bölümü için nazik devler olduğu söylenebilirdi. Ancak Terrafoza Blondi düşmanca tavırlarıyla ünlüydü. Dikkatsiz bir koleksiyoncunun bir parmağına ya da hatta eline mal olabilirdi. Adam geceleri örümceğin gözlerinin üzerinde olduğunu hissedebiliyordu. O da karşılığında ona bakıyor, yeni evini keşfe çıkmasını seyrediyordu. Örümcek ara sıra sanki camda herhangi bir zayıf nokta var mı diye kontrol etmek istercesine bacaklarını cama vuruyordu. İnsanda oldukça zeki, oldukça kurnaz bir düşünce yapısı olduğu izlenimini bırakıyordu. Çevresini dikkatle inceliyor, bekliyor ve türlü tezgahlar kuruyordu kafasında. Adam ona en ufak bir fırsat verecek olsa bu tarantula hiç vakit kaybetmeden saldırıya geçerdi. Adam şimdi teraryumun üzerine eğildi ve benekli örümceği izlemeye başladı. Örümcek teraryumun en arka köşesine gitmiş, pusuda bekliyordu. "Hey!" dedi adam, "bir fareye ne dersin?" Elindeki ölü fareyi sallayarak örümceğin ne yapacağını bekledi. Birkaç bacak öne doğru çıktı, havayı kokluyordu. "Anlaşma şöyle," dedi adam. "Usta durursan kahvaltını alırsın, saldırırsan aç kalırsın. Anlaştık mı?" Bir saniye bekledi. Sonra tarantulanın cama doğru fırlamadığından ya da düşmanca bir tavırla şaha kalkmadığından emin olunca doğruldu ve elini teraryumun telli kapağının üzerine getirip hazır ol da bekledi. Üçe kadar saydı. 1, 2, 3. Telli kapağın ucunu kaldırdı ve fareyi bıraktı. Tarantula köşeden 25 santimetre öne doğru fırlayarak Cesedi havada kaptı. Tarantula ve fare gümbürtüyle birlikte yere indiler. Örümcek, koyu renk benekli bedenini yeni hazinesinin etrafına vahşice sarmıştı bile. Sonra aniden örümcek kafasını yukarı kaldırdı ve dişlerini çıkardı. Adam planladığından çok daha çabuk bir şekilde kapağı kapattı ve geri sıçradı. Son anda kendini toparladı. Derin bir nefes aldı ve Terafoza Blondie'ye bir kez daha saygı duyarak uzun uzun baktı. Parmağıyla camı tıklattı. "Koleksiyona hoş geldin," dedi. Sonra son sözü kendisinin söylemiş olduğuna karar kılarak alt kata indi. Çocuk oturma odasındaydı. Video oyunu oynuyordu. Çocuğun elinde her zaman bir oyun konsolu, gözlerinde yorgun bir bakış ve yüzünde huysuz bir ifade olurdu. Zamane gençleri işte. Adam kapının eşiğinde bir süre durup düşünceli düşünceli çocuğu izledi. Zaman artık dinlenme zamanıydı. Bir hafta, belki biraz daha fazla. Adam içinde tuhaf, nostaljik bir şeyler hissediyordu ve buna şaşırıyordu. Bir öğrenciye öğretmenlik ve bir çocuğa babalık yapmıştı onca yıl. Oturma odasına girdi ve televizyonu kapattı. Çocuk itiraz etmek üzere ağzını açtı ama sonra vazgeçmesinin daha akıllıca olduğuna karar verdi. Omuzları çöktü ve beklemeye başladı. "Günaydın demeyi bilmiyor musun?" dedi adam, koltuğun yanında ayakta dikilerek. "Günaydın. Tanrım, bir iki görgü kuralına dikkat etsen ölmezsin değil mi? Ben sana hiçbir şey öğretmedim mi?" Çocuk başını kaldırdı. Gözleri öfkeyle parlıyordu. "Günaydın dedim ya." "Evet ama bunu içinden gelerek söylemediğini ikimiz de biliyoruz." Adam geri çekildi. Kafasında bir takım hesaplar yapmaya çalışıyordu. "Kızdan haber aldın mı?" diye sordu aniden. Çocuk kafasını başka tarafa çevirdi. "Henüz almadım. Sence yapacak mı?" Çocuk omuz silkti. "Haklısın," dedi adam onaylayarak. "Kadınlara güvenmenin hiçbir faydası yok." "Peki, heyecanlı mısın ha? Hadi ama evlat, mezuniyetten söz ediyoruz burada. İnsan her gün mezun olmuyor." Çocuk bir kez daha omuz silkti ama adam bu umursamaz tavrına kanmamıştı. Gülümsedi ama hoşnut bir gülümseme değildi bu. "Doğru söyle evlat, bu kızın seni sevdiğini düşünüyorsun öyle değil mi? Sen ve Ginny bir parkta oturmuş, mucuk mucuk. Evlenecek misin onunla? Bebek yapacak mısın? Pembe panjurlu bir evde mi yaşayacaksın?" Adam durdu ve elini havada salladı. "Bütün bunlar hiç olmamış gibi kendini mi kandıracaksın?" Çocuk bir şey söylemedi. "Sana söyleyeyim evlat, sana tam olarak ne olacağını söyleyeyim. Mezun olacaksın ve ben sana bir tomar para vereceğim. Sonra sen bu parayı benim suratıma fırlatmak isteyeceksin ama yapamayacaksın. Gururunu yutacak ve o parayı alacaksın. Kendi kendine ileride para kazandığında onu bana geri ödeyeceğini söyleyeceksin. İleride ne olacak para kazandığında? Erkek bir fahişe, bir pezevenk ya da bir uyuşturucu satıcısı olarak saygın bir meslek edindiğinde mi ödeyeceksin? Çünkü biliyorsun, ilkokuldan terk insanların üniversiteye girdikleri pek görülmemiştir. Ya da elektrikçi veya oto tamircisi oldukları. Ama sen bunu hala kavrayamadın. Sanıyorsun ki özgürlük sadece birkaç gün uzakta seni bekliyor. Sanıyorsun ki ne olursa olsun şu anki halinden daha iyi olacaksın. En fazla 2 ay veriyorum sana. Ondan sonra sokaklarda $5 için yaşlı pis heriflerinkini ağzına alıyor olacaksın. Ya da eline ne geçerse damarına basacaksın. İşte o zaman başlayacaksın düşünmeye. Buradaki hayatın gerçekten de o kadar kötü müydü? Eski, kocaman bir ev, bedava yemek, video oyunları, kablolu televizyon. Ben sana iyi davrandım evlat, bunu yakında öğreneceksin. Sana iyi davrandım. Adam mutfağa doğru yöneldi. Kahvaltı edecek, ondan sonra da o sefil poposunu bilgisayarın karşısına oturtacaktı. Nakit rezervi düşüşe geçiyordu. Birkaç iş yapmasının zamanı gelmişti. Fakat son anda çocuk konuşmaya karar vermişti. "Ne kadar?" diye sordu oturduğu yerden. Boğazını temizleyerek, "Ne kadar para vereceksin bana?" "Neden soruyorsun bunu? Önce mezun olman lazım." "Bilmek istiyorum," dedi çocuk. Yüzünde yine o ifade vardı. Bakışları sert ve soğuktu. Tıpkı üst kattaki Terafoza Blondie gibi. Çocuk artık büyüyordu. Ayrıca adamdan 3 santim daha uzundu boyu artık ve ikisi de bunun farkındaydı. "Bilmek istiyorum," dedi çocuk yine. "Hayatım tam olarak kaç para ediyor?" Adam bir an için düşündü. Topuklarının üzerinden geri dönüp koltuğa yaklaştı ve çocuğun sanki bir yumruğa karşı koymaya hazırlanıyormuş gibi kollarını önüne çekmesini keyifle izledi. Ama çocuğa vurmayacaktı. Bunun yerine ona doğru eğildi. Neredeyse şefkatli bir ses tonuyla çocuğun kulağına fısıldadı. Beni dinle pislik torbası. Annenle babanın seni yaptıkları gece kullandıkları o yırtık prezervatif kadar bile değerin yok. Ama sana merhamet edeceğim. Sana $100 vereceğim. Her bir yılki hizmetin için $10. Müteşekkir olmalısın. Çocuk gözlerini adama dikti. 10.000 istiyorum. Tatlım, seni becermek o kadar da zevkli değildi. $10.000 istiyorum dedi çocuk tekrar, kararlı bir ses tonuyla. Gözlerindeki o boş bakış adamı biraz ürküttü. Boynundaki tüyler ürperdi ama adam bir şey belli etmedi. Çocuğa uzun uzun baktı. 10.000, sen ciddi misin? Bu benim hakkım. Adam beklenmedik bir şekilde kahkaha attı. Çocuğun saçlarını okşadı. Fazladan para mı istiyorsun evlat? Öyleyse bunu kazanmalısın. Üst kattaki yeni örümceğimden bahsedeyim sana biraz. 22. Kahverengi keşiş örümcekleri geceleri avlanırlar. Ölü ya da diri herhangi bir böceği yiyebilirler. Kahverengi keşiş örümceği, Michael F. Potter, şehir böcek bilimcisi, Kentucky Üniversitesi, Ziraat Bölümü. Dünyada bilinen 35 bin örümcek türü vardır diyordu Sel. Okuduğum şeye göre, uzmanlar bunun toplamın yalnızca 50'de biri olduğu görüşünde. Daha da iyisi, örümcekler Amerika'da, geleneksel evcil hayvanların dışında yetiştirilen türler arasında en popüler hayvanlar. İşe bak, ben de bütün kaçıkların piton yılanı beslediklerini sanırdım. Pitonlar büyüyünce fazla iri oluyorlar diye bilgilendirdi Kimberley onu. Florida Everglades'teki pitonlar hareket eden her şeyi yutuyorlarmış. Timsahların bu durumdan çok memnun kaldıklarını sanmıyorum. Sel ve Kimberley, sıradan bir araç süsü verilmiş ama aslında JBI'nin teknik departmanına ait olan bir karavanın arkasında, yüklük kısmında oturuyorlardı. Sinek tuzağı operasyonunun 4. gecesindeydiler. Ginny, Foxy Lady'nin içinde bir yerlerde takılıyor, Dinkara belki gelir diye bekliyordu. Sel ve Kimberley operasyonu karavanın içinden yürütüyorlardı. Yerler, yani Sel'e ait olan boş kahve bardaklarıyla ve Kimberley'e ait olan boş su şişeleriyle doluydu. Ses teknisyeni Greg Moffat ve Jackie Sparks adında kılık değiştirmiş bir kadın, özel ajan onlara bu görevde yardım ediyordu. Moffat, karavanın en arkasında oturmuş, üzerinde renkli renkli çizgiler olan bir ses sistemini izliyor ve yalnızca kendisinin anladığı bir takım teknik terimler mırıldanıyordu ara sıra. Sparks ise eğlenmek için dışarı çıkmış bir kız kılığında kulübün içinde dolaşıyor ve gözlerini Ginny'den ayırmıyordu. Ginny, Moffat'ın operasyonda yer aldığını biliyordu ama Sparks'tan haberi yoktu. Ginny'nin üzerine dinleme cihazı takmayı kabul ederek hayatını riske atıyor olması, ona her şeyi söylemeleri gerektiği anlamına gelmiyordu. Ses sistemini hazırlamışlar, tehlike anında uydurulacak göstermelik bir hikaye oluşturmuşlar ve şimdi Ginny'yi serbest bırakmışlardı. Ginny'nin görevi şuydu. Dinkara'nın Tommy Mark Evans'ı vurduğunu itiraf etmesini sağla. Veya ehliyetleri Sel'e gönderilmiş olan 6 kızla Dinkara arasında herhangi bir bağlantı kuracak bir şeyler söylemesini sağla. Bunu yapmayı başarırsa, Sel artık Dinkara'yı açık açık izlemek için gerekli soruşturma sürecini başlatabilirdi. Ancak 4 gece geçtiği halde Dinkara ortalarda görünmemişti. Takım artık sabırsızlanmaya başlıyordu. Sel, JBI kaynaklarını ve mallarını bu kadar uzun süre kullanabilmek için yalvarmak, ödünç almak ve hatta çalmak zorunda kalmıştı. Bir ya da iki gece içinde operasyondan herhangi bir sonuç alınamazsa yolun sonuna gelmiş olacaklardı. Sel'in sol kulağındaki kulaklık, onu Ginny'ye, sağ kulağındaki kulaklık ise kulübün içindeki özel ajan Sparks'a bağlıyordu. Sel, Kimberley ile olan sohbetine devam etti. Öğrendiğim kadarıyla örümcek koleksiyonculuğu yapmak, sandığım kadar küçük çaplı, kıyıda köşede kalmış bir pazara sahip değilmiş. İnternette yüzlerce satıcı var. Birkaç dolara satılan bebek örümcekçiklerden, $800 satılan Brachypelma, Baumgartenia kadar her türlü örümceği satıyorlar. $800 mı dedin diye sordu Kimberley, kulaklarına inanamayarak. Evet, dişiler çok pahalı. Erkek örümceklerden 2 ya da 3 kat daha uzun ömürlüler. Ayrıca, üretme amaçlı da kullanılabiliyorlar ki, bu konuda da ayrıca eğitim almış oldum. Örümceklerin nasıl üredikleri, nasıl seks yaptıkları ile ilgili kaç tane makale var, inanamazsın. Kimberly Sel'e dik dik baktı. Gerçekten çok büyütüyorlar bu meseleyi diye ikna etmeye çalıştı Sel onu. Düşünsene, bir dişi için onca para veriyorsun ama sana yanlışlıkla bir erkek gönderiyorlar. Ne yapardın? Dürüst olmak gerekirse böyle bir sorunu hiç yaşamamayı ümit ediyorum. Sonra bir de çok çeşitli örümcek cemiyetleri var diye devam etti Sel. Bunlardan biri de Arachnacon, örümcek severlerin bir araya toplandıkları yıl dönümü. Demek istediğim, Google'a girip Arachna yazarsan, karşılarına neler neler çıkar inanamazsın. Örümcekler her yerde. Yapma ya. Ayrıca yasa dışı örümcek ticaretiyle ilgili bir takım üstü kapalı şeylere de rastladım dedi Sel, heyecanlı heyecanlı. Meraklıları gerçek egzotik örümcek türlerini çok rahat elde edemiyorlar. Bazı adamlar veya kızlar sabredip beklemek istemiyorlar. Düşünsene, madem bir Kolombiyalı istediği gibi uyuşturucu ithal ediyor, öyleyse neden çantaya bir de Knestis Imanis atıp fazladan birkaç bin kazanmasın? Knestis ne atmasın? Knestis Imanis, bir tarantula türü. Bacaklarındaki eklem yerlerinde mor lekeler var. Uçları ise gümüş rengi. İtiraf etmeliyim, internetteki fotoğraf oldukça iyi görünüyordu. Meraklısı olduğumdan filan değil tabii. Anlatmak istediğim şu. Belli başlı bazı türlü Kolombiya malları üzerindeki şu anki mevcut yasaktan dolayı kolay kolay elde edilemiyor. Bu yüzden örümcekler Meksika'ya gönderiliyor. Meksika'dan Teksas'a geçiyor ve Teksas'tan da kudurmuş koleksiyoncuya teslim ediliyor. Tabii bu arada elden ele geçerken birçok kişi birçok rüşvet yemiş oluyor. İnan bana, hayal edebileceğinden daha sık oluyor böyle şeyler. Bu konu hakkında daha önce hiç düşünmediğime göre, söylediklerin doğru olabilir diye mırıldandı Kimberly. Bu da bize olaya yaklaşmak için başka bir yol daha açıyor, dedi Sel. Farz et ki Dinkara bu gece ortaya çıktı ve dinleme cihazından muhtemel bir tutuklama emri çıkarmaya yetecek kadar kayıt malzemesi verdi bize. Fakat o lanet suçlarını kanıtlayacak herhangi bir delili ortalıkta bırakmazsa, büyük ihtimalle o öğleden sonra bir tutuklama gerçekleştiremeyiz. Diğer yandan, Yaban Hayatı Koruma Departmanı ya da ABD Tarım Dairesi ya da börtübecek konusunda yargı yetkisi ne departmanı ise artık, Dinkara'yı yasa dışı örümcek ithal etmek suçundan tutuklatabilir. Ve bu da bize hem zaman kazandırır hem de Dinkara'nın yaptığı işleri daha derinden inceleme bahanesi verir. Çok zekice düşünülmüş bir plan dedi Kimberly, gerçekten de etkilenerek. Evet, bu B planı dedi Sel, alçak gönüllü bir tavırla. Esasen örümcek meselesini, yerini ve kimliğini tespit etmek için kullanırız diye düşünüyordum. Fakat Atlanta'nın üçte birinin Arachna fetişi olduğunu öğrendikten sonra, vitesi değiştirmem gerektiğine karar verdim. Ben o dövmeleri merak ediyorum diye mırıldandı Kimberly. Ginny'nin boynuna tırmanan o dövme oldukça etkileyici. Dinkara'nın kendisinin de daha önce orada dövme yaptırdığından dolayı onu dövmeciye götürme fikrini nasıl buluyorsun? Evet, Ginny'nin boynunun bir fotoğrafını almalıyız diye onayladı Sel. Fotoğrafı etrafa dağıtmalıyız. Bakalım dövmeciyi ya da resmi tanıyan herhangi biri olacak mı? Ah, elimin altında şöyle gerçek bir görev timi olması için neler vermezdim. Yani gerçek polislerden oluşan gerçek bir ekip mi demek istiyorsun? Şu anki aşırı çalışmaktan bitkin düşmüş ve içlerinde doğum yapmak için her an operasyonu bırakabilecek bir özel ajan olan takımımız yerine. Doğum meselesi ufak bir karışıklık yalnızca dedi Sel. Hayatımın hikayesi dedi Kimberly ters ters. Karışıklık. İç çekti ve karavanın ön camından dışarı bakmaya başladı. Özel yaşamı hakkında düşünmek istemiyordu. Mac'le ilişkilerini gündelik bir şekilde etkileyen o sallantılı gerilim. Hayatlarının geri kalanına nasıl yön vereceklerini belirlemek için bir haftaları vardı ve o, Kimberly, işte dördüncü günde hala burada, yine geç saatlere kadar çalışıyordu. Mac artık bu konuda ona bir şey sormuyordu. İşine burnunu sokmuyordu, yalnızca bekliyordu ve Kimberly, onun bu sessizliğini bas bas bağırmalarından daha ürkütücü buluyordu. Mac, Savannah'taki yönetim işini kesinlikle kabul etmeliydi. Reddetmek aptallık olurdu. Mac haklıydı. Hayatları değişiyordu artık. Kariyerine odaklansa iyi ederdi. Çünkü Kimberly'inki zaten bir süre düşük viteste gitmek zorunda kalacaktı. Tamam öyleyse, ucunda ölüm yoktu ya, Kimberly evde oturacaktı. Bebeğe bakacaktı. Oprah izleyecek ve kişisel yardım kitapları okuyacaktı. Tabii bu pek de Kimberly'ye özgü bir yaşama şekli gibi gelmiyordu kulağa. Kimberly bencildi, duygusal açıdan güdüktü ve kafayı işle bozmuştu. Ama kendince mutluydu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 221. Devamı 20. ayrımda.